Ayrım 13. Cezaevi arkadaşım Yılmaz Güney. Avni Bektaş. Sayfa 177. Yılmaz Güney. Kişiliği, düşünceleri, idealleri, en çok sevdikleri, tutkuları, arkadaşlık ilişkileri ve sanata bakışı. Kitabın birçok yerinde de değindiğim gibi Yılmaz Güney'i cezaevine düştüğümde tanıdım. Cezaevine düşene kadar onu sadece bir sinema sanatçısı olarak herkesin tanıdığı kadar tanıyordum. Ama onu yakından tanıyıp cezaevi gibi zor koşullar altında yaşanan bir yerde onunla arkadaş olduktan, hatta arkadaşlığın da ötesinde dost ve sırdaş olduktan sonra onu tanımamın yaşamımdaki en güzel ve en yararlı tesadüf olduğunu idrak ettim. Onun benim değişimimde çok büyük emek ve katkıları olmuştur. Bu nedenle yaşamım boyunca ona minnet ve şükran borçlu olduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum. Yılmaz Güney, kelimenin tam anlamıyla katıksız bir devrimciydi. Onun her anında devrim vardı. Devrimle yatar, devrimle kalkar, devrimle uyur, devrimle uyanırdı. Ben kendisiyle bir seneden fazla adeta yapışık kardeşler gibi yaşadım. Ağzından bir an olsun devrim sözcüğünü eksik ettiğini hatırlamıyorum. Onun düşüncesinin odağında yalnız devrim olduğundan fikirlerinin temelini de devrim oluştururdu. Kendisi cezaevinde ve birçok yönden kısıtlı olmasına rağmen devrimin çabuklaşmasına nasıl bir katkım olur diye durmadan çabalar dururdu. Bu katkıyı sağlayabilmek için gece gündüz ölesiye çalışırdı. Durmadan okur, devrimci içerikli senaryolar, romanlar ve küçük kitapçıklar yazardı. Fikirlerini uygun gördüğü arkadaşları açar, onlarla tartışırdı. Arkadaşlarının düşüncelerine inanılmaz derecede önem verirdi. Eğer tartıştığı konuda olumlu bir eleştiri alırsa, bundan büyük bir mutluluk duyardı. Onun düşüncesine göre, yalnız ülkemiz emekçilerinin değil, bütün dünya emekçilerinin tek kurtuluş yolu, Marksist-Leninist bir düzenin kurulmasıyla mümkündü. Bunun dışındaki bütün söylemler, halkı aldatmaktan başka bir amaç taşımayan palavralardı. Bunun kolay olmadığını bilir ve bunu her fırsatta üstüne basa basa vurgulardı. Ancak başarılamayacak bir şeyin olmadığını da söylerdi. Yeter ki emekçi kesime bu düşünce samimi bir şekilde anlatılsın, derdi. Devrimciler arasındaki fikir ayrılıklarının düşmanlık boyutuna vardırılacak derecede olmaması gerektiğini, bir takım küçük fikir ayrılıklarının diyalog yoluyla aşılacağı inancını taşırdı. Ülkemizde ve bütün dünyada yaşayan halkların kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesi gerektiğini, hiçbir halkın başka bir halkı tahakküme altına almaması gerektiğini savunurdu. Bu bağlamda Sovyetler Birliği'nin son zamanlarda sosyalist ülkeleri uyguladığı baskıcı tutum nedeniyle gittikçe faşistleştiğini, bunun önüne geçilmesi için mücadele edilmesi gerektiğine inanırdı. Ona göre yeryüzünde yaşayan bütün halklar eşit ve kardeştiler. Kendini devrimci mücadeleye adayan arkadaşların, halkın değer yargılarına ters düşecek tutum ve davranışlar içerisinde olmamaları gerektiğini, bir takım sorunların devrim sonrasında zaman içinde çözülebileceğini, haksızlığa karşı olan herkesinle mücadele birliği sağlanabileceğini, çalışmaların bu yönde yoğunlaştırılması gerektiğini sık sık vurgulardı. Kısacası Yılmaz Güney'in düşüncesini şekillendiren tek ve vazgeçilmez konu devrimdi. Peki idealleri neydi? Onun en öncelikli ideali yaşadığı zaman içinde devrimin gerçekleşmesini, halkı sömüren, bütün değerleri kendi çıkarları için kullanan, zulüm ve işkence düzeni olan kapitalist düzenin yıkılıp tarihin derinliklerine gömüldüğünü görmekti. Bu idealinin gerçekleşmesi için bütün gücüyle yaşamı boyunca çaba göstereceğini her vesileyle söylerdi. Bunun dışında oğlu Küçük Yılmaz'ı dünya çapında bir sinemacı olarak yetiştirmek, kendinden de ünlü bir sanatçı olarak görmekti. Ezilen bütün halkların sorunlarını sergileyen ve dünyada büyük yankılar uyandıracak filmler yapmak isterdi. Ülkemizi çok sever, daima halkın içinde halkla beraber yaşamak ve bu yaşamını 98 yaşına kadar sürdürmek isterdi. Ben bazen kendine bakmayı ihmal ettiğinde bu yaptığının doğru olmadığını söylerdim. O ise benim boynuma kollarını atar, merak etmememi, kendisinin en az 98 yıl yaşayacağını söylerdi. Bunun gerçekleşmesini ne kadar çok isterdim. En çok kimleri severdi? O yeryüzünde yaşayan bütün insanları ırk, renk, inanç farkı gözetmeksizin severdi. Ama devrim uğruna canlarını verenlerin onun yanında bambaşka bir değeri vardı. Hele Mahir Çayan'ın. Bunu sözle ifade etmek mümkün değil. herhangi bir konuşma ya da sohbette onun adı geçtiğinde hüzünlenir, gözleri dolu dolu oluverirdi. Yılmaz Güney, cezaevindeyken yazdığı Soba, Pencere Camı ve İki Ekmek İstiyoruz adlı kitabında, "Benim için çok duygusal birisiydi," diyor ki bu doğrudur. Ama duygusallık konusunda kendisi de benden aşağı kalmazdı. Ben onu zaman zaman ranzasına kapanıp sessiz sessiz ağladığını çok görmüşümdür. Yılmaz Güney'in üzerine titrediği ve canından da çok sevdiği birisi daha vardı ki, bu da oğlu küçük Yılmaz'dı. Bir sohbet anında onun adı geçtiği zaman gözleri çakmak çakmak olur, mutluluktan adeta havalara uçardı. Onu nasıl yetiştireceği konusunda hayaller kurar, bu hayallerini bizlerle paylaşırdı. Eşi Fatoş Hanım onun için bir övünç kaynağıydı. Onun fedakarlığına, cesaretine ve sadakatine karşı sonsuz bir saygı duyar, her vesileyle ona minnet ve şükran borçlu olduğunu söylerdi. Fatoş Hanım'a atfen, "O benim için dünyanın en paha biçilmez varlığıdır," derdi. Fatoş Hanım her gün 11-12 arasında ona perhiz yemeği getirirdi. Bu arada onunla görüş yerinde yarım saat kadar konuşurlardı. Fatoş Hanım'ın geliş saati yaklaştığında yeni yetme toy bir delikanlının sevgilisiyle buluşacağı zaman heyecanlandığı gibi heyecanlanırdı. Ondan hep "benim yiğit karım" diye söz ederdi. Tutkularına gelince bana göre Yılmaz Güney'in vazgeçemediği 3 tutkusu vardı. Bunların başında silah gelirdi. Silahla tabancayı kastediyorum. O yeryüzünde her şeysiz olabilirdi ama tabancasız asla. Tabanca yaşamının bir parçasıydı. Her yerde ve her koşulda yanında mutlaka tabanca bulundururdu. Size belki tuhaf gelecek ama o duruşmalara giderken bile yanında mutlaka tabanca bulundururdu. Çok iyi nişancı olduğunu, 50 metreden yumurtayı bile vurabileceğini söylerdi. Bu sözünü Seyit Han adlı filmindeki bir sahneyi anlatarak pekiştirirdi. O sahnede filmin çekildiği tarihteki eşi Nebahat Çehri'yi boylu boyunca bir çukura indirip başına koyduğu yumurtayı hakiki mermiyle vurduğunu, böyle bir riski herkesin göze alamayacağını söylerdi. Diğer bir tutkusu ise hızlı araba kullanmaktı. O özel sohbetlerimizde yaşamı boyunca daima en kaliteli ve en hızlı arabaları kullandığını, ister şehir içinde, ister şehir dışında olsun, yapabildiği azami süratle araba sürdüğünü söylerdi. Hatta askerlik yaptığı sırada ta Hakkari'den İstanbul'a 11 saat gibi bir zamanda geldiğini gülerek anlatırdı. En çok sevdiği araba markası BMW idi. Bu arabanın ne kadar hız yaparsanız yapın insanı sarsmadığını söylerdi. Üçüncü ve en önemli tutkusu ise hangi koşulda olursa olsun film yapmaktı. Beraber olduğumuz zaman içinde ben onun hep bir kamera hasretiyle yanıp tutuştuğuna tanık olmuşumdur. O, "Bana bir kamera versinler, isterse bir metrekarelik hücrede olayım, yine de istediğim düzeyde film çekebilirim," derdi. Yılmaz Güney'in arkadaşlık ilişkilerine de kısaca değinmek istiyorum. Orta Anadolu'da bir kimse hakkında birilerinden bir bilgi almak istediğinizde, yani falan adam nasıl biri diye sorduğunuzda, kestirmeden size eğer o sorduğunuz adamın eli açık, yemeği yenir ise, hanesinde en üst düzeyde misafir ağırlanıyorsa, yani bu adam hanedan biri ise, gözü kara, yiğit, fakir fukara dostu, haksızlıklara hoşgörüyle bakmayan, mert ve sözün eri biri ise, onun için kabadayı adamdır denir. Ben de Yılmaz Güney için aynı tabiri kullanmak istiyorum. O Anadolu tabiriyle gerçek bir kabadayıydı. Mert, sözünün eri, cömert, paylaşımcı, kıskanç olmayan, zengin fakiri ayırt etmeyen, kendisini seven herkesi seven, ilişkilerini hiçbir menfaate dayandırmayan, yardımsever, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan, yalakalık ve kaypaklıktan nefret eden bir yapısı vardı. Her kesimden ve her konumdan arkadaşları vardı. Yeraltı dünyasının en önde gelen kabadayıları, devrim için hayatı pahasına mücadele eden kayıksız devrimciler, medya dünyasının tanınmış yazarları, sinema eleştirmenleri, en tanınmış sinema ve tiyatro sanatçıları onun arkadaşları arasında yer alırdı. Yeraltı dünyasının en ünlü kabadayıları, aralarında bir anlaşmazlık olduğunda ya cezaevine gelerek doğrudan ya da yazdıkları mektuplarla dolaylı yollardan onun hakemliğine başvururlar, aralarındaki anlaşmazlığı gidermesi için yardımını isterlerdi. O, kabadayılar üstü bir kişiliğe sahipti. Sözü dinlenen, önerileri eksiksiz uygulanan bir liderdi. Daha önce de kısaca değindiğim gibi, yaşadığı dönemin en önde gelen devrimcileri onun en candan arkadaşlarıydı. Mahir Çayan, Ulaş Bardakçı, Ömer Ayna, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve diğer devrimciler onun hem en yakını hem de eylem arkadaşlarıydı. Bilhassa Mahir Çayan'ın onun yanında bambaşka bir değeri vardı. Onu oğlu Yılmaz'dan bile çok severdi. Sanat çevrelerinden en sevdiği ve saygı duyduğu kişi Atıf Yılmaz'dı. Onun için "Ben de çok emeği var, sanat yaşamımı ona borçluyum, benim için çok uğraştı," derdi. Dönekleri, yalakalık yapanları, yalan söyleyenleri, kalleşleri, sözünde durmayanları hiç mi hiç sevmezdi. Böyle insanları çok zor affederdi. Kızdığı zaman zapt edilmesi zor, çok zordu. Ne kadar merhametli ve sevecense, yeri geldiğinde bir o kadar da katı olurdu. Daha önce de anlattığım gibi, 5-600 kişilik bir topluluğu tek başına koğuşlara tıkamış, neredeyse adamlara nefes almayı bile yasak etmişti. Ancak her şeye rağmen yine de saman alevi gibi hırsı çabuk geçer, yaptıklarına kısa bir süre sonra kendi de gülerdi. Kısaca o, insanüstü bir insandı. Sanata bakışı. Yılmaz Güney'e göre sanatın her dalı devrimci yolda ilerleme ve başarı kazanmada en büyük katkı sağlayacak unsurların başında gelirdi. O her daldaki sanatın sosyal içerikli olmasını ve kitleleri aydınlatıcı niteliğe sahip olmasını arzu ederdi. Ama bu nitelikte çaba sarf eden sanatçıların sınırlı olduğunu, geçim kaygısının da etkisiyle arzu edilen biçimde sanat icra edemediklerini de söylemeden edemezdi. Ülkemizdeki baskıcı yönetim ve onun çıkarcı destekçileri, sosyal içerikli sanat yapanları türlü entrikalarla ya zindanlarda çürütüyor ya da yurdu terk etmeleri için her türlü baskı yapıyordu. Bundan dolayıdır ki devrimci ve demokrat sanatçılarımızın çoğu yurt dışında istedikleri gibi seslerini duyuramadan sanat hayatlarını sürdürüyorlardı. Bunun da ülkemiz insanına fazla katkısı olmuyordu. Bunların dışında halkımızın ekonomik durumu sanatta iç içe olmalarına imkan vermiyordu. Ama her şeye rağmen devrimci ve aydın sanatçılarımızın kitlelere ulaşma yönünde önemli bir çabalarının olduğu da söylenemezdi. Bir kısmı kendilerine yapılan baskılardan yalıp pasifize olmuş, bir kısmı da devrimci görünerek halkı kandırma ve yanlış yönlere kanalize etme gayreti içine girmişti. Yılmaz Güney'e göre halkı bilinçlendirmek, haklarına sahip çıkacak ve bu düzeni yerli bir edecek düzeye getirmek için sanatın her dalıyla uğraşanların yürekli olmaları ve bir takım zorlukları göze almaları gerekiyordu. Halkın en fazla yakınlık duyduğu sanat dallarının başında sinema ve müzik geliyordu. Sinemada kendinden başka ciddi olarak bu kokuşmuş düzenle mücadele eden sanat adamı yok denecek kadar azdı. Keza müzikle uğraşan sanatçılar da ya imkansızlıktan ya da baskılar nedeniyle tam anlamıyla halka inemiyorlardı. O hangi dalı olursa olsun sanatla uğraşanların çoğalmasını ve bu uğraşlarının devrimci çizgide olmasını arzulardı hep. Cezaevine gelen genç üniversite öğrencisi arkadaşlara bu yönde uğraş vermelerini öğütlerdi özel konuşmalarında. Yaptığı bunca devrimci içerikli filme karşın yaptıklarıyla yetinmez, daha iyisini, daha fazlasını yapmak isterdi. Fakat bu amacına kolay kolay ulaşamayacağının da bilincindeydi. Çünkü kendisini bu ülkede doğru dürüst barındırmayacaklarını biliyordu. Yılmaz Güney sanatın bütün dallarını severdi. Onun yanında bir sanat diğerinden daha üstün ve daha etkili değildi. Sinema, tiyatro, resim, heykel, edebiyat ve diğer sanat dallarının hepsinin ayrı ayrı işlevi vardı insan yaşamında. Yeter ki sol ve devrimci düşünceyi içinde barındırsın derdi. Doğrusunu söylemem gerekirse ben Yılmaz Güney'i tanıyana kadar öyle sanatın her dalıyla ilgilenen birisi değildim. Tiyatroyu çok severdim ve fırsat buldukça izlemeye çalışırdım ama dediğim gibi izlediğim oyunların içerikleriyle pek ilgilenmezdim. Daha açık söylemem gerekirse beni sadece iyi vakit geçirip geçirmediğim ilgilendirirdi. Yılmaz Güney sonrası Ulucanlar. Yılmaz Güney Kayseri'ye gittikten sonra uzunca bir süre bütün koğuş onun yokluğunu hissettik. Onun konuşmalarını, sohbetlerini, şakalarını, tavsiyelerini ve öğütlerini özlüyor. Hemen her bir araya geldiğimizde onu yad ediyorduk. Ama zaman onsuz yaşamaya da alıştırdı bizleri. O gittikten sonra da yine devrimci öğrenciler tutuklanıyor ve Ulucanlar'a geliyorlardı. Gelenlerin çoğunluğunu ODTÜ'lü ve Hacettepe'li öğrenciler oluşturuyordu. Bu arada Kürt kökenli arkadaşlar da bayağı çoğalmıştı gelenler içinde. Kürt kökenlilerin çoğunluğunu da rüzgarcılar oluşturuyordu. Birkaç tane de Komalcı vardı. Bu Komalcılar, Komal Yayın Evi'nin sahibi Orhan Kota'nın etrafında toplandıkları için kendilerine böyle deniyordu. Komal Yayın Evi'nin sahibi Orhan Kotan da Ulucanlara gelenler arasındaydı. Orhan Kotan, hoş sohbet, oldukça bilgili, devamlı okuyan ve yazan, çok sevecen, paylaşımcı birisiydi. Çok kısa bir zamanda bütün koğuştaki arkadaşlarla kaynaşıp, koğuşun en sevilen kişilerinden biri oldu. Hepimiz onun konuşmalarından inanılmaz derecede haz alırdık. ODTÜ'lülerin cezaevindeki temsilciliğini 515 yıl hapis istemiyle yargılanan edebiyatçı ve öğretmen kökenli Dursun Akçam'ın oğlu Taner Akçam yapıyordu. Taner Akçam, ufak tefek görünümlü, etkileyici hitabeti olan birisiydi. Aynı zamanda Devrimci Yol dergisinin yazı işleri müdürüydü. Bu dergide yazdığı yazılardan dolayı hakkında 7-8 dava görülüyordu. İstenen ceza miktarı da yukarıda belirttiğim gibi 515 yıldı. Taner cezaevine ilk geldiğinde 8 kişilik odalarda kendi arkadaşlarının çoğunlukta olduğu bir odada kalıyordu. Bir gün bana geldi ve kendi seçtiği 3 arkadaşıyla birlikte 4 kişilik olan 4 numaralı odada kalmak istediklerini, bu odada dergi için ortaklaşa yazı yazacaklarını, kaldıkları oda kalabalık olduğu için yazı yazarken zorlandıklarını söyledi. Bu öneri üzerine 4 numarada kalmakta olan Halkın Kurtuluşu Örgütü'nden Binali Akpınar ve diğerleriyle yer değiştirmeleri konusunu görüştük. Önce bu öneriye pek sıcak yaklaşmadılar ama biraz ısrar edince razı oldular. Taner ve arkadaşları 4 numaralı odaya geçtikten sonra hiç kimseye belli etmeden başlamışlar tünel kazmaya. 4 numaralı oda cezaevi marangoz atölyesinin tam karşısına düşüyordu. Bu atölyenin zemini yerden yaklaşık 1 metre kadar aşağıdaydı. Tüneli de bu zemin seviyesini dikkate alarak 1 metre aşağıdan girilecek şekilde kazmaya başlamışlar. Öyle ki tünelin kazıldığını odada kalan 4 kişiden başka hiç kimse fark edememiş. Taner ufak tefek görünmesine rağmen bulunduğu ortamda hemen saygınlığını öne çıkarmasını bilen, lider vasıflı, etkileyici konuşmalar yapabilen çok akıllı birisiydi. Aynı zamanda çok da otoriterdi. Beraber olduğu arkadaşları üzerinde inanılmaz derecede etkisi vardı. Bir dediğini iki ettirmezdi arkadaşları. Taner cezaevine geldikten 2 ay kadar sonra o tarihlerde Dev Yol'un genel sekreterliğini yürüten Bülent Forte'de tutuklanarak cezaevine geldi. Bülent Forte cezaevine geldikten sonra o grubun liderliğini de yapmaya başladı. Ben cezaevine ilk girdiğimde tam 16 ay içeride kaldım. Bu 16 ayın 14 ayı sol gruplarla birlikte geçti. Bu grupların içinde en disiplinli ve birbirine en çok bağlı olan grup ODTÜ'lülerdi. Aralarında en ufak bir sürtüşme olmazdı. Birbirlerini sever ve sayarlardı. Bunun dışında bu arkadaşlarımıza dışarıdan da çok iyi bakılırdı. Yemekleri ve diğer ihtiyaçları hiç aksatılmadan hem de çok kaliteli olarak getirilirdi. Bunun için gelen yemekler koğuşumuzun yarısına yetecek miktarda olurdu. Bunların cezaevine gelişlerini koğuşumuz sakinleri çok sevinirdi. Çünkü hem aç kalma sorunu olmaz hem de çok kaliteli yemek yeme olanağına kavuşulurdu. Doğrusunu söylemek gerekirse Yılmaz Güney ve ben de bu durumdan son derece de memnun kalırdık. Zira bunların sayesinde bizim maddi katkımız da asgariye inmiş olurdu. Bülent Forte cezaevinde pek fazla kalmadı. Çok kısa bir süre sonra tahliye oldu. Bülent Forte de oldukça etkileyici birisiydi. Anımsadığım kadarıyla ağırbaşlı, ikna edici, açık konuşan, yumuşak taburlu bir yapıdaydı. Arkadaşları tarafından çok sevilir ve sayılırdı. Yılmaz Güney'i Kayseri'ye gönderildikten sonra az kalsın cezaevini kana bulayacak bir takım olaylar olacaktı. Bereket versin, Ankara'nın önde gelen kabadayılarından İskender Çolak'ın araya girmesiyle bela bertaraf edildi. Olayın gelişmesi şöyle oldu. Apo tabancaları yakalattıktan sonra daha önce de belirttiğim gibi hücreye konmuştu. Daha hücreye konduğu günün akşamında Apo'ya dışarıdan yeni bir tabanca getirtiliyor. Apo'nun sorgusu bitip sürgüne gönderildiğinde kendisine getirilen tabancayı hücresindeki tuvaletin deliğine bırakıp üstünü gazete kağıdıyla iğreti bir şekilde kapatıyor. Bu hücreye daha sonra Esra içerken yakalanan uyuşturucu sanıklarından birisi konuluyor. Bu kişi tuvalet deliğindeki gazeteyi kaldırdığında tabancayı fark edip delikten çıkararak firar amacıyla kullanmak istiyor. Adam hücreye konduktan birkaç gün sonra duruşmaya götürülmek üzere hücresinden alınıyor. Tuvalet deliğinden çıkardığı tabancayı paçasının arasında saklamayı akıl ediyor. Maksadı, adliyede ya da duruşma geliş gidişlerinin süresi içinde fırsatını yakaladığında tabanca tehdidiyle kendisini koruyarak firar etmek. Ama daha kapı altından çıkmadan kapı altındaki görevli olan gardiyanlar tarafından tabanca yakalanıyor. Yapılan sorguda tabancayı nasıl temin ettiğini anlatıyor. Malum Apo Yılmaz Güney'in yeğeni. Yılmaz Güney de benim hem oda arkadaşım hem de can dostum. Dolayısıyla bu ikilinin her şeyinden benim haberimin olması bazılarına göre gayet doğal. Ta hücreye kadar tabanca soktuğumuza göre kim bilir belki de daha ne kadar silahımız var diye tahminler yürütülüyor bir kısım ağır ceza mahkumları tarafından. Bunların arasında Adanalı idamla yargılanan, Adana'da nakliyecilik yaparken rekabet nedeniyle meslektaşlarıyla arası açılan ve kavga sırasında 5 kişiyi öldüren Mustafa Bilgin adında birisi var. Kendisi birinci kısımda kalıyor ama sık sık bizim kısmın bulunduğu bu gezinti mahalline de geldiği oluyor. Böyle günlerden birinde bizim kısmın çıkışındaki gardiyanlık odasında nöbetçi gardiyanlarla otururken ben de bir meseleyi konuşmak için bu odaya girdim. Beni görmesiyle birlikte üzerime saldırmak için hamle yaptı ve ağza alınmayacak küfürler savurmaya başladı. Ben aniden ve sebepsiz yapılan bu saldırının etkisiyle neredeyse şoke oldum. Kendimi toparlayıp karşılık vermeye başlayınca araya girenler bizi ayırdılar ve koğuşa geri döndüm. Koğuşa döndükten sonra durumu birkaç arkadaşa anlattım. Yalnız sakin olmalarını ve hadiseye sebep olacak davranışlarda bulunmamalarını da tembihledim. Oldukça gözü kara ve yiğit bir arkadaşımız olan Yaşar Özbay, hemen kendisiyle konuşup bu hareketi neden yaptığını öğrenmek istediğini söyleyerek Mustafa Bilgin'in bulunduğu yere gitti. Yaşar gittiğinde onu bulamamış. Bunun üzerine birinci kısım girişindeki gardiyan odasına çağırttırarak kendisiyle bu kısmın uygun bir yerinde konuşmuş. Mustafa Bilgin, aklı sıra beni korkutarak bende var olduğunu sandığı silahlardan bir tane edinip cezaevinden firar etmeyi düşünmüş ve bu nedenle de üzerime saldırmış. Yaşar bunu öğrendikten sonra ona bir daha böyle bir hareket yapmamasını, aksi halde çok sert karşılık göreceğini söylemiş. O da bir daha böyle bir şey olmayacağına dair söz vermiş. Yaşar onunla konuştuktan sonra gelip durumu bize anlattı. Biz olayın kapanacağını beklerken Mustafa Bilgin beni her gördüğü yerde tehdit ederek talebini tekrarlayıp duruyordu. Bunun üzerine ben Kayseri'deki Yılmaz Güney'e onun anlayacağı şekilde bir mektup yazarak durumu anlattım. Yılmaz Güney de Ankara'nın en saygın kabadayılarından İskender Çolak'a haber göndermiş ve olayı çözmesini istemiş. Aradan birkaç gün geçtikten sonra İskender Çolak cezaevine gelerek önce benimle konuşup sorunu ayrıntılı olarak öğrendi. Daha sonra da Mustafa ile konuşup bu hareketini tekrarlaması halinde cezaevinden cenazesini çıkacağını söylemiş. Bunun üzerine Mustafa Bilgin bir daha o hareketi yapamadı. Böylece muhtemel bir kanlı olayın önüne geçilmiş oldu. Olaydan önceki günlerde Mustafa Bilgin istediği zaman bizim kısma gelerek bizlerle rahat rahat konuşabiliyordu. Bu olaydan sonra ona kendi kaldığı kısımdan çıkma yasağı geldi. Tahliye olup çıkana kadar bir daha ona rastlamadım. Cezaevindeki günler olumlu ya da olumsuz bir takım ufak tefek olaylarla akıp gidiyordu. Bu arada benim adli tıbba gönderilen elbiselerim de incelenerek gelmişti. Adli tıbbın raporu bizim beklediğimizden de olumluydu. Benim beraat ederek tahliye olmam artık iyice kesinleşmişti. Adli tıptan gelen rapordan sonra ilk duruşmada savcı esas hakkındaki mütalasını okumuş, benim beraat ederek salıverilmemi istemişti. Savcının bu önerisinden sonra avukatlarım söz alarak savcının görüşlerine katıldıklarını, ancak kısa bir duruşma tarihi verilmesini, bu süre içerisinde bu yöndeki taleplerini yazılı olarak mahkemeye sunmak istediklerini söylemişler. İstekleri mahkemece kabul edilerek bir haftalık yeni duruşma süresi verilmişti. Duruşmadan çıktıktan sonra adliyeye birlikte gittiğimiz diğer tutuklu arkadaşlar beni hararetle kutlamaya başladılar. Artık her şey belli olmuştu. Bir sonraki duruşmada çıkacağım neredeyse kesinleşmişti. Ben de sevinmiştim tabiatıyla. Artık özgür olacağım. Çocuklarımın sıkıntı ve çilelerinin biteceği gün yaklaşmıştı. Bu elbette sevinilecek bir durumdu. Bu atmosfer içinde adliyeden cezaevine gelindi. Benim tahliye olacağım çok kısa zamanda cezaevinde duyuldu. Bu habere sevinenlerden çok üzülenler vardı. Bilhassa dördüncü koğuşta kalan çocuk tutuklular çok üzülüyorlardı. Çünkü çok kısa zamanda iki hamilelerini kaybediyorlardı. Daha iki ay kadar önce en büyük hamileleri olan Yılmaz Güney ağabeyleri Kayseri'ye gönderilmişti. Şimdi de benim tahliye olma ihtimalim bu çocukları çok etkilemişti. Ben ve Yılmaz Güney yalnız bizim koğuşun ya da bizim kısmın değil, bütün cezaevi kalanlarının haklarını arayan ve cezaevinde kalanlara insanlık dışı işlem yapılmaması için çaba sarf eden kişilerdik. Yılmaz Güney'in konumu ve kişisel saygınlığı yanında, benim idareyle olan yakın ilişkilerim, cezaevinde bulunan bütün tutuklulara iyi davranılmasını beraberinde getirmişti. Benim o cezaevinde kaldığım süre içinde hiçbir mahkuma birkaç istisna dışında kötü muamele yapılmamıştı. Hele çocuklara gözümüz gibi bakıyorduk. Bizim orada kaldığımız süre içinde onlara tek bir fiske dahi vurulmamıştı. Çocuk tutuklular Yılmaz Güney'i taparcasına severlerdi. Beni de severlerdi ama ona besledikleri sevgileri bir başkaydı. Bu çocukların çok sevdiği bir kişi daha vardı ki, belki bu kişiyi Yılmaz Güney'den de çok severlerdi. Bu kişi, Sivaslı bir Alevi kökenli olan, şu anda soyadını hatırlayamadığım Ali adında bir gardiyandı. Bu gardiyanın adı cezaevinde Ali Baba idi. Çocuklar koğuşlarında hep Ali Baba nöbetçi olsun isterlerdi. Ali Baba, dünyanın en yumuşak başlı, en sevecen, en saygılı, en dürüst, en mert insanıydı. O çocukların bütün yaramazlıklarına katlanır, onları incitecek bir tek söz söylemezdi. Bu nedenle çocuklar Ali Baba'yı bir başka severlerdi. Onu o denli çok severlerdi ki 1976 yılı kış başlarında soba, pencere camı ve iki ekmek istiyoruz diye isyan ettiklerinde yanlarına ilk çağırdıkları isimlerin başında Ali Baba, Yılmaz Güney, bir de naçizane ben vardım. Nerede yaşarsanız yaşayın, İnsanların büyük çoğunluğu kendilerine karşı gösterilen insani yaklaşımları takdirle karşılıyorlar. Cezaevindeki bize karşı gösterilen bu sevgi ve saygı da bizim onlara karşı gösterdiğimiz insani yaklaşımdan ileri geliyordu. Biz hiçbir zaman bize karşı gösterilen bu sevgi ve saygıyı istismar edip kişileri kendi çıkarlarımız doğrultusunda kullanmadık. Bizi sevenlerin yararına olacak her şey için elimizden gelen tüm fedakarlığı seve seve yapıyorduk. İşte bu nedenledir ki Yılmaz Güney'in Kayseri'ye gidişi, arkasından da benim tahliye olma durumum cezaevi sakinlerini adeta yasa boğmuştu. Benim kaldığım 8. koğuşta da ben duruşmadan geldikten sonra buruk bir sevinç yaşanıyordu. Birçok genç arkadaşla aylardır beraberdik. Hangi fraksiyondan olurlarsa olsunlar adeta et ve tırnak gibi olmuştuk. Zaman zaman sert tartışmalarımız olsa da yine de birbirimizi çok seviyorduk. Ben onları bir kardeşim, bir yakınım ve bir parçam olarak görüyordum. Onlar da beni bir ağabey gibi sevip sayıyorlardı. Cezaevinde onlarla beraber olmaya başladıktan sonra bana tanınan bütün imtiyazları onların lehine kullanmaya başladım. Cezaevine girmesi yasak ne kadar kitap varsa hepsini ben içeri sokuyordum. Diğer cezaevlerinde devrimcilere olmadık işkenceler yapılırken ulu canlarda bir tek arkadaşımıza dahi en ufak bir kötü davranışta bulunulmuyordu. Onlar için her türlü özveride bulunuyor, aç açıkta kalmamaları için varımı yoğumu ortaya koyuyordum. Ben onlarla aynı koğuşu paylaşmaya başladıktan sonra hiçbir devrimci cezaevine ilk düştüğünde tecit denen o izbe yerde bir saat bile kalmadı. Yukarıda saydığım nedenlerden ötürü koğuş arkadaşlarım da tahliye olacağım için buruk bir sevinç duyuyorlardı ki bunda haklı olduklarını düşünüyorum. Savcının benim beraat etmemi ve tahliye olmamı istediği duruşma sonrasında cezaevinde kalmakta olan bütün arkadaşlar akın akın bizim koğuşa gelip beni kutluyorlardı. Bu bir haftalık süre içinde hayatım boyunca unutamayacağım duygulu anlar yaşadım. Bilhassa çocuk mahkumların davranışları beni içimi yakarcasına üzüyordu. Bu küçücük yavrular boynuma sarılıp "Bizi yetim mi bırakacaksın Avni ağabey? Sen de gidince bizi kim koruyacak? Bizimle kim ilgilenecek?" diyerek hıçkırı hıçkırı ağlıyorlardı. Bazılarını teselli etmekte ve sakinleştirmekte çok zorlanıyordum. Fakat bütün bunlara rağmen cezaevinden kurtulmak buruk da olsa beni de sevindirmiyor değildi. 13. ayrımın sonu, sayfa 195.